Ayrım 9.
Aradan 5 dakika bile geçmeden elimde dolu bir tabakla küçük arkadaşlarımın yanına dönüyordum. En iyisi çocuklara paylarını dağıttıktan sonra her birini bahçenin bir köşesine dağıtmak ve tabağı kümesin içine saklamaktı. Fakat ben bunu, daha doğru aşçının hırsızlığı fark edince hiddetle öteye beriye koşacağını akıl edememiştim. Biraz sonra mutfak çadırının önünde bir kıyamettir koptu. Aşçı, bunu yapanın vallahi billahi kemiklerini kıracağım diye bağırıyordu. Fena halde korkan küçükler beni dinlemeyerek kaçışmaya başladılar ve şüphesiz pek de iyi ettiler. Çünkü biraz sonra aşçı izimizi keşfediyor, elindeki kocaman kepçeyi bir sopa dehşetiyle sallayarak deli gibi üstümüze saldırıyordu. Hain adam, aralarında beni en büyük gördüğü için ötekileri bırakıp beni kovalamaya başlamıştı. Bu arada ayağa takılıp yere boylu boyunca yuvarlanınca hiddeti büsbütün arttı. Aşçı yabancı, vaziyet ise çok nazikti. Yakalanırsam derdimi anlatıncaya kadar hiç olmazsa bir iki kepçe yiyecek, rezil olacaktım. Köşk tarafına doğru manevra yapmaya imkan olmadığı için çaresiz sokak tarafına koşuyor, çığlık çığlığa haykırıyordum. Allah'tan olacak, sabahtan beri çalışan terzi matmazel Dilber Kalfa ile beraber bahçeye hava almaya çıkmış. Yolun bir köşesinde onlarla karşılaşınca geliyor diye boyunlarına sarıldım ve arkalarına saklandım. Dilber Kalfa aşçının kepçesine karşı ellerini uzatarak "Ne yapıyorsun aşçı başı, çıldırdın mı? O gelin hanım!" diye bağırdı. Başka bir zamanda olsaydı bu kelime için Dilber Kalfa'yı mutlaka hırpalardım. Fakat o kadar korkmuştum ki ben de gayri ihtiyarı onunla beraber bağırıyordum. Vallahi ben gelin hanımım aşçı başı. Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim. Kalfa ve matmazelin teminatlarına bir zaman inanmadı. Yok, böyle hırsız gelin hanım olmaz diye söylendi. Neden sonra aklı yatınca da öyleyse aferin gelin hanım sana dedi. Alırsın öyleyse yeni pantolonu, bak pantolonun diz kabağını da patlattırdın bana. Adamcağız düştüğü zaman burnunu da çarpmış sıyırmıştı ama bereket versin onu tazminat hesabına katmıyordu. Gizli kalması için yaptığım ısrarlara rağmen bu komedi duyuldu ve her yemekte bana bakıp bakıp gülmek adet sırasına girdi. Düğüne 3 gün kalmıştı. Yine her akşamüstü Mahut arka bahçenin kapısında çocuklarla ip atlarken yeni bir hücuma uğradım. Fakat bu seferki hücumu yapan, ilkinde beni aşçıdan kurtarmaya çalışan terzi matmazel 60 yaşında olmasına rağmen bu akşam o da bana karşı ateş püskürüyordu. Rica ederim matmazel, birkaç güne kadar size madam diyeceğim. Doğrudur bu yaptığın. Son provanızı yapmak için yarım saattir sizi arıyorum. Daha fenası Besime teyzem de matmazelle beraberdi ve çatkın çehresi münakaşa uzarsa ondan yana çıkacağını gösteriyordu. Pardon matmazel, buracıktaydım. Temin ederim ki işitmedim dedim. Teyzem artık dayanamadı. Bana çıkışacağı her zaman yaptığı gibi eliyle çenemi tutup okşayarak. Yavrucuğum, sen kendi sesinden kahkahandan kimseyi işitecek halde değilsin ki dedi. 3 gün sonra davetlerimiz arasında yine böyle bir şey yapmandan adeta korkmaya başladım. Her zaman daha haşarı ve hoyrat görünmeme rağmen o gün benim en karışık heyecanlarla sarsıldığım, okşanmak ve anlaşılmak ihtiyacı için için eridiğim bir tarihti. Çenemi teyzemin elinden çekmeden eteklerimi parmaklarımla iki yanımdan tuttum ve hafif bir referansla dizimi büktüm. Üzülmeyin teyze dedim. Çok değil, daha 3 güncük dişinizi sıkmanız lazım. O zaman benim için teyzeden başka bir adınız ve sıfatınız olacak. Çalı kuşunun teyzesine yaptığı naz ve şımarıklığı, Feride'nin o hanımefendiye yapmaya cesaret edemeyeceğini size temin ederim. Teyzemin gözleri yaşardı, beni yanaklarımdan öperek, senin her zaman annen oldum ve öyle kalacağım Feride'm dedi. Taşkınlığım o haldeydi ki ben de onu birdenbire kalçalarından yakalayıp havaya kaldırdım ve tıpkı bana yaptığı gibi yanaklarından öptüm. Matmazel ufak bazı rötuşlardan başka eksiği kalmayan beyaz elbisemi ellerinde kaldırdığı zaman kıpkırmızı kesildiğimi hissettim. Odadakileri birer birer okşayıp öperek yalvarmaya başladım. Ne olursunuz siz dışarı çıkın. Gözünüzün önünde giyinmeyeceğim. arkasında etekli elbisesiyle çalı kuşunun bir tavus kuşu şekline girdiğini bir tasavvur edin. Aman ne gülünç. Kendim bile güleceğim. Ne olur bu iş adi tuvaletli olsun diye o kadar yalvardım, kimselere derdimi dinletemedim. Matmazel elindeki elbiseyle üzerime geldikçe birisi beni yakalamaya geliyormuş gibi köşelere kaçıyor, tir tir titriyordum. Dışarıdakiler gürültüyü artırıyorlar, mutlaka içeri girmek istiyorlardı. Bir parça daha rica ederim, bir dakikacık, hepinizi çağıracağım diye yalvardım. Fakat onlar inanmadılar. Aldatıyor, soyunduktan sonra çağıracak diye bağırışarak kapıya dayandılar. İşte o zaman iki taraf arasında heyecanlı bir uğraşmadır başladı. Dışarıdakiler çocuk büyük karmaşık itişerek gülüşerek kapıyı zorluyorlardı. Ben kollarımın bütün kuvvetiyle içeriden müdafaa ediyordum. Sofada demirli potinleriyle tepinerek hücum, hücum, muharebe var diye bağırışan çocukların sesine bütün köşk halkı koşuyordu. Matmazel omuz başımdan yapmayınız, Allah aşkına çekilin, elbise parçalanıyor diye bağırıyor, fakat sesini işittirmeye muvaffak olamıyordu. Bir aralık nedense gürültü kesilir gibi oldu. Kapıya bir ayak sesi yaklaşıyordu. Kamran'ın sesi. Aç Feride, benim. Bana yasak yok tabii. Bırak sana yardıma geleyim dediğini işittim ve büsbütün çıldırdım. Bu sefer hepsi gelsinler, ziyanı yok, sen olmaz. Sen Allah aşkına git. Vallahi ağlayacağım diye yalvarmaya başladım. Fakat Kamran bu yalvarışımı aldırmadı. Kapıya hızla dayanarak iki kanadını ardına kadar açtı. Ben çığlık çığlığa odanın bir köşesine kaçtım ve elime geçirdiğim bir mantoya sarılarak büzüldüm. Matmazel bayılacak haldeydi. Güzelim elbise gitti diye adeta saçını başını yoluyordu. Kamran mantoyu bir ucundan tuttu ve gülerek, mağlubiyetini artık teslim etmen lazım Feride dedi. Aç elbiseni göreyim. Bende artık ne ses vardı ne hareket. O biraz bekledikten sonra devam etti. Feride, şimdi sokaktan geldim. Çok yorgunum, uğraştırma beni. Elbiseni o kadar merak ediyorum ki inat edersen zora müracaat etmek mecburiyetinde kalacağım. Bak beşe kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kamran mümkün olduğu kadar geciktirdiği bu beşten sonra mantomun ucunu çekince yüzümü gözyaşlarına bulanmış gördü. Fena halde şaşırdı ve yarı zorla odayı boşaltarak kapıyı kapadı. Matmazel'in hayretten dili tutulmuştu. Kamran da aşağı yukarı o haldeydi. Biraz sonra mahcup ve müteessir bir sesle, "Affet beni Feride," dedi. "Ben sana küçük bir şaka yapmak istemiştim. Buna hakkım var sanıyordum. Fakat hala o kadar çocuksun ki. Beni affediyorsun değil mi?" Başımı hala mantomun içinde saklayarak cevap verdim. "Peki ama sen hemen odan dışarı çıkmalısın. Bir şartla. Seni bahçenin nihayetindeki kayanın yanında bekleyeceğim. Hatırlıyor musun? 4 sene evvel bir akşam seninle orada barışmıştık. Şimdi de öyle yapacağız. Söz mü?" Kısa bir tereddütten sonra, "Peki, gelirim," dedim. "Ama sen şimdi git." Zavallı Matmazel'in bu acayip tabiatlı gelinle konuşmaya bile artık cesareti kalmamıştı. O ağzını açmadan beni soyduktan sonra tekrar kısa etekli pembe elbisemi giydim. Üstüne siyah mektep önlüğümü geçirdim. Sonra Müjgan'ın bile yüzüne bakmadan odadan kaçtım ve gözlerimdeki kırmızılık geçinceye kadar soğuk suyla yüzümü yıkadım. Bahçeye indiğim zaman ortalık kararıyordu. Şimdi asıl mesele kendimi kimseye göstermeden onun yanına kapağı atmaktı. Kendi kendime dolaşıyor gibi yaparak mutfağın arkasından dolaştım. Aşçı ile bir iki kelime konuştum. Sonra ağır ağır dış kapıya yürümeye başladım. Maksadım izimi büsbütün kaybettirdikten sonra bahçe duvarının dibinden onun yanına inmekti. Fakat daima açık duran sokak kapısının dışında siyah çarşaflı uzun boylu bir kadın gözüme ilişti. Peçesi kapalıydı. Köşkten bir şey sormak istediği halde içeri girmeye cesaret edemiyor gibi bir hali vardı. Kamran epeyce zamandan beri beni bekliyordu. Bu peçenin altından bir bildik çehresi çıkmasından ve beni söze tutmasından korkarak yolumu değiştirdim ve ağaçların arkasına dalmaya çalıştım. Fakat o birdenbire beni çağırdı. Küçük hanım, biraz zahmet eder misiniz efendim? Çaresiz döndüm, kapıya doğru yürümeye başladım. Buyurun hanımefendi, bir emriniz mi var? Merhum Seyfettin Paşa'nın köşkü değil mi? Evet efendim. Siz köşkten misiniz? Evet. O halde sizden bir ricada bulunacağım. Emrediniz efendim. Ben Feride hanımefendi ile görüşmek istiyorum. Hafifçe irkildim. Gülmemek için başımı eğdim. İlk defa işittiğim bu hanımefendi sözü bana öyle tuhaf geliyordu ki. Feride hanımefendinin ben olduğum mümkün değil, söylemeye cesaret edemeyecektim. Dudaklarımı ısırarak, çok âlâ hanımefendi dedim. Buyurun lütfen içeri. Köşkten sorarsanız size Feride hanımı çağırırlar. Siyah çarşaflı kadın kapıdan girmiş yanıma yaklaşmıştı. Size tesadüfüm çok iyi oldu çocuğum dedi. Sizden bir yardım rica edeceğim. Benim Feride hanımla yalnız olarak konuşmama delalet edeceksiniz. Mümkünse kimsenin bundan haberi olmamalı. Hayretle yüzüne baktım. Ortalık kararmış olduğu ve peçesini hala açmadığı için yüzünü fark edemiyordum. Hafif bir tereddütten sonra, hanımefendi dedim. Acayip bir kıyafette olduğum için birdenbire cesaret edemedim. Fakat Feride benim. Kadın hafifçe heyecanlandı. Kamran Bey ile evlenecek Feride Hanım mı? Köşkte bir tane Feride var hanımefendi diye gülümsedim. Siyah çarşaflı kadın birdenbire durmuştu. Biraz evvel kendisini Feride ile görüştürmemi sabırsızlıkla istediği halde şimdi karşımda put kesilmesine ne mana vermeliydi? Acaba Feride'nin ben olduğuma hala inanamıyor muydu? Yoksa başka bir şey mi vardı? Merakımı gizlemeye çalışarak tekrar konuşmaya mecbur oldum. Emrinizi bekliyorum hanımefendi. Garip şey, kadın hala ağzını açmıyordu. Biraz ileride ağaçların arasında bir bahçe kanepesi gözüme ilişti. İsterseniz şuraya gidelim hanımefendi dedim. Kimse bizi rahatsız etmeden konuşabiliriz. Kadının sükutu biz kanepeye oturduktan sonra da devam etti. Fakat nihayet karar vermiş olacak ki elinin sert bir hareketiyle peçesini kaldırdı ve 30 yaşlarında zeki ve sinirli bir kadın çehresi meydana çıktı. Havanın karanlığına rağmen benzinin korkunç surette sararmış olduğu görülüyordu. Feride Hanım dedi. Ben bir eski arkadaşımın zoruyla bir elçi vaziyetinde buraya geliyorum. Fakat üzerime aldığım vazifenin bu kadar güç olduğunu kestirememiştim. Biraz evvel sizi görmek için ısrar ettiğim halde şimdi adeta kaçmak istiyorum. Vücuduma bir titreme yapıştı. Kalbim şiddetle çarpıyordu. Fakat biraz cesur olmazsam onun dediğini yapacağını, kaçacağını hissettim. Mümkün olduğu kadar sakin bir tavır takınmaya çalışarak. Vazife vazifedir hanımefendi dedim. Cesur olmak lazım. Bahsettiğiniz beni tanıyor mu? Hayır. Daha doğrusu şahsınızı görmemiş. Yalnız Kamran Bey'in nişanlısı olduğunuzu biliyor. Kamran Bey'i tanıyor mu? Artık bende daha fazla sormaya kuvvet kalmamıştı. Bu dakikada meraktan çıldıracak gibi olduğum halde o sahiden gitmeye kalksa zannederim yolundan çeviremeyecektim. Dinleyin beni Feride Hanım. Niçin birdenbire durakladığımı anlayamıyorsunuz? Burada ermiş, yetişmiş bir hanımla karşılaşacağımı umuyordum. Halbuki önüme adeta bir mektep çocuğu çıktı. Sizi fazla müteessir etmekten korkuyorum. Tereddütümün sebebi bu. Yabancı kadının bana acır gibi bir hali vardı. Bu izzeti nefsime dokundu ve bana bütün kuvvetimi iade etti. Ayağa kalktım, kanepenin önündeki ağaca arkamı dayadım. Kollarımı kavuşturarak sakin ve hatta vakur bir sesle. Bu vaziyette tereddüt doğru değil dedim. Görüyorum ki konuşacağımız şey mühim. Onun için teessürü falan bir tarafa bırakarak açık konuşursak daha iyi olur. Kadın benim bu cesur tavrım karşısında biraz kendini topladı ve bir sual sordu. Kamran Bey'i çok seviyor musunuz? Bunun sizinle alakasını göremiyorum hanımefendi. Belki vardır Feride Hanım. Açık konuşmazsak işin içinden çıkamayacağımızı evvelce söyledim hanımefendi. Peki, öyle olsun. Size Kamran Bey'i bir başkasının da sevdiğine haber vermeye mecburum. Olabilir hanımefendi. Kamran birçok meziyetleri olan bir gençtir. Bir başkasının onu gözüne kestirmiş olmasında hiç fevkaladeklik göremedim. Bu bir yaprak bile kımıldamayacak kadar sakin ve güzel yaz akşamında beklenilmez bir fırtınanın gelip çattığını gayet iyi anlıyor. Fakat nereden geldiğini anlayamadığım bir kuvvetle buna karşı durmaya kendimi hazır buluyordum. Kadına söylediğim son cümlede bir parça alay bile vardı. Ayağa kalkmamakla beraber yerinde doğruluşundan sinirli bir hareketle çarşafının eteklerini düzelterek kanepenin tahtalarını tutuşundan onun da artık bu işi kısa kesmeye karar vermiş olduğunu anladım. Makine gibi çabuk ve adeta renksiz bir sesle söyledi. İlk bakışta sizi bir çocuk gibi görmüş olmakla beraber mükemmel yetişmiş yüksek bir genç kız karşısında bulunduğumu anlıyorum. Kamran Bey maalesef sizi lazım geldiği kadar takdir edememiş. Yahut ne bileyim belki takdir ettiği halde geçici bir zaafa kapılmış. Hasılı 2 sene evvel bahsettiğim arkadaşla Avrupa'da tanışmışlar. Bilmem size daha fazla tafsilat vermek doğru olur mu? Başımı salladım. Sözlerinizin doğru olduğunu ispat için evet. Arkadaşımın adı Münevver'dir. Eski mabicilerinden birinin kızıdır. İlk defa sevdiği bir adamla evlenmiş, bahtiyar olmamıştı. Sonra hastalandı. Doktorlar Avrupa'ya gönderilmesini tavsiye ettiler. Tam iyi olup memleketine döneceği bir sırada başına bu geldi. Kamran Bey bir aralık İsviçre'ye gitmiş. İzinle mi vazifeyle mi pek bilemiyorum. Tesadüfleri orada olmuş. Kamran Bey bir hafta için İsviçre'ye geldiği halde 2 ay yakın bir zaman orada kalmış. Hatta bu yüzden galiba bir cezaya da uğramış. Müsaadenizle bir sual dedim. Arkadaşınızın bunları benim haber almamı istemekteki maksadı ne? Yabancı kadın bu defa ayağa kalkmaya mecbur oldu. Eldivenleri ellerini ovuşturarak işte bunu söylemek güç dedi. Münevver bugün sizin düşmanınız vaziyetindedir. Estağfurullah. Öyledir Feride Hanım. Fakat hiç fena bir insan değildir. Gayet içlidir. Kamran Bey onun için rastgele bir macera değildir. Onunla evlenmeyi umuyordu. Bir kabahat varsa tamamıyla Kamran Bey'de. Çünkü bir başkasıyla sözlü olduğunu bile saklamış. Beni bu çirkin vazifeyi üstüme almaya sevk eden şu ki zaten hasta olan bu içli kadının ölmesinden korkuyorum. Doğru söylediğinizden nasıl emin olayım? Niçin yalan söyleyeyim öyle? Münevver bu haberden sonra katiyen yaşayamaz. Yazık zavallıya. Daha doğrusu ikinize yazık. Fazla ileri gittiğini anlatmak ister gibi elimle bir işaret yaptım ve güldüm. Beni karıştırmayınız. Siz şimdilik yalnız onu düşünebilirsiniz. Niçin Feride Hanım? Gerçi Münevver bunca senelik arkadaşım. Fakat siz de çok iyi ve bu işte tamamıyla suçsuz, günahsız bir genç kızsınız. Onun için size de acırsam. Bu defa daha sertleştim. Mağrur bir tavırla. Ona müsaade edemem dedim. Hem zannederim ki artık konuşacak şeyimiz de kalmadı. Yabancı kadının bir şey aramak ister gibi ara sıra el çantasını açıp kapadığını görüyordum. Benim artık konuşmaya nihayet vermek istediğimi görünce bir buruşuk kağıt çıkardı. Feride Hanım, sözlerimden belki şüphe edersiniz diye size Kamran Bey'in bir mektubunu getirdim. Bilmem onu görmek sizi müteessir edecek mi? Mektubu evvela elimle itmek istedim. Fakat sonra yanlış bir şey yapmış olmaktan korkarak aldım. İsterseniz onu size bırakayım, sonra okursunuz. Arkadaşıma artık lüzumu kalmadı. Omuzlarımı silkerek, bana da bir faydası olmayacak dedim. Bir hatıradır. Kendisinde kalması daha iyi olur. Yalnız 1 dakika müsaade ederseniz bir göz gezdireyim. Karanlık artmıştı. Ağaçların arasından yola çıkarak mektubu gözlerime yaklaştırdım. Zaten bu yazıya alışık olduğum için okumaya başladım. Benim sarı çiçeğim diye başlıyordu. Arkasından bir sürü edebiyat. Güneş doğmadan evvel nasıl dünyaya belli belirsiz bir aydınlık yayılırsa, sarı çiçeği görmeden evvel de onun kalbine böyle bir aydınlık yayılmış. İçimde anlaşılmaz bir sevinç var. Ben mutlaka fevkalade bir şeyle karşılaşacağım diyormuş. Nihayet o fevkaladelik olmuş, bir akşamüstü otelin bahçesinde ışıklar yanarken sarı çiçeği karşısında görmüş. Ondan ötesini o kadar çabuk okuyordum ki Gözlerim gittikçe artan karanlık içinden yazıları o kadar fena seçiyordu ki hemen hiçbir şey aklımda kalmadı diyebilirim. Yalnız bilmem neden mektubun birkaç defa tekrar ettiğim şu son satırlarını hala şimdi bile gözümün önünde buluyorum. Gönlüm boştu. Sevmeye ihtiyacım vardı. Sizi uzun ince vücudunuzla, menekşe gözlerinizle karşımda görünce her şeyin rengi değişti. Yabancı kadın ağır ağır yanıma gelmişti. Sesi titreyerek, "Feride Hanım, sizi üzdüm. Fakat inanınız ki," diye bir cümleyle başlamak istedi. Ben birdenbire silkinerek sözünü kestim, mektubu uzatarak. "Ne münasebet," dedim. "Üzülecek bir şey yok ortada. Bunlar olağan işler. Hatta size teşekkür bile edeceğim. Bana bir hakikati öğrettiniz. Şimdi artık sizden müsaade isteyeceğim." Hafif bir baş selamıyla yürüdüm. Fakat o beni tekrar arkamdan çağırdı. "Feride Hanım, bir dakika daha müsaade. Arkadaşıma ne söyleyeyim?" "Vazifenizi yaptığınızı söyleyiniz. Öte tarafı artık kendi bileceği şeydir. Dersiniz olur biter." Yabancı kadın bana bir kere daha seslendi. Fakat artık dinlemedim. Hızla ağaçların arasına daldım. Kamrı'nın bizim artık bir daha barıştığımızı göremeyeceği kayanın yanında ne kadar beklediğini bilmiyorum. Fakat beklemekten usanarak odama geldiğinde ve masanın üstünde çizgili mektep defteri yaprağına karalanmış şu birkaç satırı gördüğü zaman herhalde şaşalamış olacaktır. "Kamran Beyefendi, Sarı Çiçek romanını baştan başa öğrendik. Bir daha ölünceye kadar birbirimizi görmek yok. Senden nefret ediyorum. Feride." İkinci kısım. Geldiğin günden beri gece demezsin, gündüz demezsin. Yazarsın da yazarsın. Ne bitip tükenmez yazıdır bu. Mektup desem değil, mektup deftere yazılmaz. Kitap desem değil, bizim bildiğimiz kitabı saçlı sakallı ulemalar yazar. Sen parmak kadar çocuksun. Öyleyse ne yazarsın böyle durup dinlenmeden? Bana bu suali soran otelin ihtiyar odacısı Hacı Kalfa'dır. Bir saatten fazla bir zamandan beri dışarıda şarkı söyleyerek tahta siliyordu. Şimdi yoruldu, benimle kendi dediği gibi iki satır lakırtı atmaya geldi. Hacı Kalfa'nın halini görünce kendimi tutamadım, kahkahalarla gülmeye başladım. "Bu ne kıyafet Hacı Kalfa?" Her zaman beyaz bir önlükle dolaşan Hacı Kalfa bugün arkasına dört peşli bir eski zaman entarisi giymiş, çıplak ayaklarıyla tahtaları silerken düşmemek için eline kocaman bir sopa almıştı. "Ne yaparsın? Hanımlık yapıyoruz. Hanım gibi giyineceğiz elbette," dedi. Hacı Kalfa ara sıra konuştuğum dertli bir komşumdan başka odama giren tek insandır. İlk günlerde çekiniyordu. Bir iş için odama gireceği zaman kapıyı vuruyor, "Başını ört, hoca hanım ben geliyorum," diyordu. Ben alay ediyor, "Haydi canım Hacı Kalfa, işin mi yok Allah aşkına, teklif mi var aramızda," diyordum. O çatkın çehresini daha çatıyor, "Yo, iş senin bildiğin gibi değildir. İslam muhadderatlıdır, yanına öyle selle patı girilmez," diye bana çıkışıyordu. Muhadderat herhalde kadın falan demek olacaktı. Fakat hocalık gururuma yediremediğim için bunu Hacı Kalfa'dan soramıyordum. Mamafi alay ede ede Hacı Kalfa'ya bu saygının manasızlığını anlatmıştım. Şimdi aklına estikçe kapımı vuruyor, çekinmeden içeri giriyordu.